Porsche Time.
Oyunu kuralına göre oynatmak. Hakemler. Oyun kavramı devasa bir içeriğe sahip. Bu içeriği anlamak uzun bir süreci gerektiriyor. Fakat bazılarımız sadece bir oyun türüne odaklanır ve diğerlerini görmezden gelmek gibi bir yanılgıya düşer. Oysa çocukluğumuzda oynadığımız saklambaç, körebe, yakar top bile aslında basit kuralları olan ciddi oyunlardır. Ayrıca bir oyunu kavramak, diğerlerini anlamak için belki de en kısa yöntemdir. Tıpkı futbol, voleybol veya basketbolda olduğu gibi. Bütün oyunların olmazsa olmazı kurallarıdır ve işte tam da bu noktada karşımıza hakem kavramı çıkar. Burada amaç bir oyunu kurallarına göre oynatabilmektir. Spor da bir tür oyun olduğuna göre karar yetkisi, anlaşmazlıkların çözümü ve kurallara uyum gibi önemli detaylar için oyundan sorumlu uzman kişiler gerekir. Bu tanımın günümüzdeki karşılığı hakemlerdir. Hangi branşta olursa olsun aslında hakemler ortak özelliklere de sahip olmalıdır. Tarafsızlık, etkili iletişim, yabancı dil, tutarlılık, uyum, denge, güven, dürüstlük, liderlik, karar verme, zaman yönetimi ve motivasyon bu özelliklerden öne çıkanlardır. Bunca özelliğin bir kişide toplanması elbette zordur. Fakat hakemler bu beklentilere cevap verme olasılığı yüksek kişilerden seçilir. Kabul etmek gerekir ki hakemlik dünyanın en zor işlerinden biridir. Çünkü bir hakemden öncelikle adil bir yönetim istenir. Hakemlerin yapması gerekenler elbette bu kadarla kalmaz. Çünkü olayı sadece bir futbol ya da basketbol, voleybol hakemi üzerinden incelesek bile karşımıza sayısız detay çıkacaktır. Maçı yardımcı hakemlerle birlikte yönetmek, süreyi ve ilave dakikaları belirlemek, maç sırasında yaşanan bütün olayları raporlaştırmak ve ilgili kurumlara sunmak gibi. Futbolda faul, taç, offside gibi gerekli durumlarda oyunu durdurmak gibi. Kurallara uymayan oyuncuları sarı veya kırmızı kartla cezalandırmak gibi. Olumsuz koşullar oluştuğu takdirde maçı tatil etmeye kadar götürmek gibi. Sporla bağdaşmayan hareketlerde bulunan teknik adam ya da teknik ekip görevlilerini tribüne göndermek gibi pek çok detay da hakemlerin inisiyatifindedir. Son dönemde tüm spor dallarında o dallara dahil olan teknolojik gelişmeleri de düşünürsek günümüzde hakemlik bambaşka bir biçime doğru evrilmekte. Şimdilik insan artı teknoloji birlikteliğiyle yoluna devam eden hakemlik kurumunu bakalım önümüzdeki yıllarda hangi sürprizler bekliyor. İşte biz de Spor Daima programında bu haftada hakemlik olgusunu ve konunun farklı detaylarını konuşmak üzere yine sizlerleyiz. Efendim merhaba, Spor Daima ekibi olarak selamlıyoruz sizleri. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, canlı yayından. Az önce sizlere okuduğum metni yazan sevgili Özkan Pekesen şu anda stüdyoda tam karşımda. Sporcu, spor araştırma ve yorumcusu Özkan Pekesen. Bir diğer konuğumuz da İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi, spor sosyoloğu Profesör Doktor Ahmet Talimciler Hoca. Eda Kotanoğlu programın hazırlanmasında çok değerli katkılarıyla yine bizlerle birlikte. Tolga Kök'ten sesimizi dünyanın her yerine TRT farkıyla ulaştıran arkadaşımız ve mikrofonun başında da Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem olarak sesleniyorum sizlere. Önce Özkan'cığım hoş geldin sana.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
Bir Ahmet Hoca'ya merhaba diyeceğim, merhabasını alacağım, sonra seninle başlayacağız evet, programa. Ahmet Hocam merhaba.
Merhaba Murat Bey.
Nasılsın değerli hocam?
Teşekkür ederim, iyiyim. Sizden nasılsınız?
Bizler de iyiyiz. Yine birlikteyiz. İşte geçen hafta hakemliği konuşmaya başlamıştık ama hakikaten konunun çok fazla detayı olunca bunu birkaç bölüme yayalım dedik ve yine birlikteyiz. İzin verirsen Özkan'la başlayacağım, oradan devam ederiz. Şimdi Özkan'cığım, senin yazdığın metni canlı yayında okudum ve metnin sonunda çok önemli bir vurgu yapıyorsun. Hepimiz de bunun farkındayız. Son dönemde spora dahil olan teknolojik gelişmeleri de düşünürsek günümüzde hakemlik bambaşka bir biçime doğru evrilmekte. Şimdilik insan artı teknoloji birlikteliğiyle yoluna devam eden hakemlik, bakalım ileride hangi sürprizlerle karşılaşacak diyorsun. İstersen buradan başlayalım.
Çünkü bu sürprizlerle ilgili bir takım zaten tanımlar ya da açıklamalar ya da olması gerektiği düşünülen şeyler gündemde. Örneğin hani çok meşhur bir Z kuşağı tartışması var ya. Mesela onlar diyorlarmış ki futbol çok uzun dakika açısından. Çabuk iletişimi tercih ettikleri
hani
için.
YouTube videoları gibi iki hızlandırmaya gibi, mı almak istiyorlar?
Yani bir fast food durumu var. Çok hızlı olsun. İşte çünkü 90 dakika izliyoruz.
Bazen gol bile
olmayabiliyor. Dolayısıyla bu bizim çok da hoşumuza gitmiyor. İşte bir takım oyun kuralları değiştirilebilir. Oyunu daha çok akıcı olabilmesi adına şunlar olabilir gibi. Bence futbol ruhuyla çok da bağdaşmayan birçok şey yorum var ortada.
O zaman bizim çocukluğumuza gidelim. Üç korner bir penaltı yapalım.
Şimdi yani biraz da sanki tam da buraya doğru gidiyor iş. Dolayısıyla ikinci bir vazgeçilmez konu da teknoloji. Evet. Şimdi eğer Z kuşağı gibi düşünüp oyunu bu şekilde o tarafa doğru götürdüğünüzü düşünün ki UEFA zaten bir takım maçlarda böyle şeyleri deniyor. Hı hı. Deneme mahiyetinde altını çizelim. Hı hı. Dolayısıyla mesela taç atışın efendim işte ayakla yapılması gibi bir ara denendi falan. Bir sonuç alınamadı. Alınması bence çok zor.
Bu tip bir şey. Eski milli futbolcu olarak bu tür önerilere sıcak mı bakarsın? Mesafeli mi bakarsın?
Benim bu zamana kadar daha önce bizim yetiştiğimiz dönemde olup da daha sonra bir kural olarak getirilip futbolu çok değiştirdiğine inandım. Sadece bir tane uygulama oldu. O da kaleciye geri pastır. Çünkü şunu yapıyorduk biz. Yani rakip forvet bizi sıkıştırıyordu. Kaleciye veriyordu.
Al gülüm ver gülüm yapıyoruz.
Şimdi ben onu o kural açıklandığı zaman dedim ki şimdi bu gerçekten kim düşünmüşse müthiş bir tespit ve futbol çok daha akıcı ve hızlı oynanacak. Hı hı. Bir takım riskleri öyle hemen ortadan kaldırabilmek adına kaleci kullanılmayacak. Bakın bu futbolu ileriye götürür. Şimdi dolayısıyla işin içine bir de teknoloji girdiği zaman ki hakem için en önemli konu neydi? Adil olmasıydı. Şeyin konunun tamamen bir adil çözüm gerektirdiği için teknoloji de işin içine girdi. Fakat bambaşka yan unsurlar çıktı ortaya. Hı hı. Şimdi hakem maçı mesela şöyle bir şey görüyoruz televizyonda. Hı hı. Golü veriyor. Hı hı. Fakat yandan uyarı geliyor. Hı hı. Uyarı geldiği zaman deniyor ki işte şeyi seyrettik görüntüyü. Kararınızda bir yanlışlık var. Lütfen geliniz. Bakınız. Ve işte o meşhur o hareketi kare hareketini eliyle yapıyor ve kenara gidiyor. Pozisyonu izliyor. Bir de bakıyor ki evet yanlış karar verdi. Şimdi burada hakemdeki gelgiti düşünebiliyor musunuz? Biraz önce bambaşka bir psikolojiye soktu şeyi. Futbolcular ya da gol atan çok evet. sevindi. Ya da tribünler çok sevindi. Ama iki dakika sonra başka bir şeyle karşılaşıldı. Dolayısıyla teknolojide işin içine girdiği andan itibaren, bu yeni fikirlerde işin içine girdiği andan itibaren, yani başka bir yere gidecek gibi biraz metinde ondan bahsetmeye çalıştım.
O kesin diyorsun yani başka bir yere gidecek.
Bir yere götürecekler.
Kaldı ki gitti zaten birçok spor dalında.
Evet çünkü mi? Yani şey var maçlarda hani birdenbire bir sıcak duş arkasından soğuk duş alıp sanki çatlayan bir insan gibi de olabiliyorsunuz. Çünkü bu hani doğrudur yanlıştırdan ziyade şu an yaşanan bu. Belki iyice oturacaktık biraz beklemek de lazım hemen o kadar da.
Belki bir geçiş döneminin sancıları mı olabilir?
Bu da olabilir diyorsun. Çünkü her şeyde bir devinim ve değişim olduğu için futbolda da böyle bir değişim var. Beni en çok şey yapan, ilgilendiren mesele teknolojinin girişi. İşte mesela şöyle bir hakem düşünebilir miydik biz işte gençliğimizde? Kulaklığı var. Oradan yandan bir şeyler öyle geliyor. İşte efendim elinde bir spreyi var. Ne yapıyor mesela? O şeyi bir serbest vuruşta
mesafeyi ayarlıyor.
Ayarlıyor. İşte saati eski saat değil. Çok daha böyle teknolojik donanımlı kronometre vesairesi olan çok ciddi bir saat. Dolayısıyla maçı artık birden fazla insan kontrol ediyor. Vesaire vesaire. Oyun o kadar kontrol altına alındı ki ben de kendi kendime diyorum ki bakalım bu önümüzdeki süreç. Şimdi bazı yeni insan şeyler işte FIFA'da, UEFA'da her neyse bir takım kişiler çıkıp yeni yeni şeyler söylüyor.
Peki tam burada hemen aklıma geldiği için bunu sorayım buradan devam edelim. Bütün bu teknolojiyle donatılan hakem kendini daha mı iyi hissediyor, daha mı kötü hissediyor? Bu konuyla ilgili ciddi çalışmalar var mı? Hakemlerle yapılan işte doktora çalışmaları var mı? Onlar bu teknolojik gelişmeye ayak uydurmakta zorlanıyorlar mı? Kabul ediyorlar mı? İstersen bu soruyu bir de Ahmet Hoca'ya soralım. Hocam sen de işin içindesin, akademidesin. Mesela bu konularla ilgili yapılan araştırmalar var mı?
Şimdi bu konu açıkçası son yıllarda tabii özellikle bu teknolojik değişimin ve dönüşüm sürecinin yansımalarıyla ilgili olarak akademide var çalışmalar.
Hı hı.
Yani benim de bu alanla ilgili özellikle farklı spor dallarında yaşanan bu teknolojik değişimin yansımalarıyla ilgili farklı arkadaşlarla beraber yaptığımız çalışmalar var.
Ne orada çünkü, onlardan gelen veriler ne hocam bizimle paylaşıyorsunuz?
Yani şimdi şöyle örnekleri vereyim. Mesela bakın şimdi son zamanlarda şöyle bir şey görmeye başladık. Dikkat edin yani özellikle sporcuların giydiği kıyafetlerden tutun. O kıyafetler artık teknolojiyle bağlantılı hale getirilebildiği için mesela içinizi bir futbolcunun ya da basketbolcunun, voleybolcunun fark etmiyor. Hangi spor dalında olursa olsun içine giydiği kıyafetler üzerinden siz antrenman boyunca ya da maç boyunca ne kadar koştuğunu, ne kadar işte aktivitede bunun hepsini ölçebiliyorsunuz. Bunların evet. hepsi veri setine yüklenebiliyor. Evet. Yani artık karşımızda bambaşka bir alan var.
Evet.
Yani ben şöyle bir giriş yapacaktım. Siz soruyu sorunca onu değiştirdim ama tekrar oraya dönmek
istiyorum. Dönelim hocam, dönelim buyurun.
Şöyle bir şey var. Özellikle Özkan Bey'in metnin üzerinden oyunun düzen yaratması ile ilgili olarak.
Evet.
Şimdi bir Hollandalı tarihçi var. Johan Huizinga diye. Onun Homo Ludens, oynayan insan diye bir çalışması vardır ki ben evet. o çalışmayı bütün girdiğim spor medyası, spor sosyolojisi derslerinde ilk derste onunla ilgili bir takım bilgiler veririm öğrencilere. Yani Huizinga çünkü bu anlamda çok önemli bir isim. Yani oyunun kültürden daha eski olduğundan bahseder.
Evet.
Ve oyun ciddi olmayandır. Oyun serbesttir, oyun özgürlüktür cümlelerini kurar ve kendi içerisinde her oyunun kendi kuralları olduğunu ve kurallara karşı çıkan veya buna uymayan oyuncuların bir oyun bozan olduğundan bahseder. Çünkü oyun bozan bu toplumun büyüsünü de bozmaktadır. İşte bu noktada hakem devreye girer.
Hmm.
Yani burada belirtmiş olduğumuz kurallara bağlanma süreci aslında modern spor dediğimiz kavramın 19. yüzyılın ikinci yarısıyla beraber değişim sürecinin yansımalarıdır. Çünkü bugün sözünü ettiğimiz modern futbol, modern basketbol, modern voleybol ve bütün bu spor dalları hepsi 19. yüzyılın ikinci yarısının ürünüdür. Ve bütün bunların kuralları İngilizcedir. Bunların hiçbir tesadüf değil. Yani Büyük Britanya'da ortaya çıkmış olması, ardından İngilizce olarak kuralların konulması. Çünkü sanayi devriminin ürünüdür bütün bunlar.
Harika, ve harika bir özet yapıyorsun. Evet
ve
hocam.
Beraberinde getirilen kurallara bakarsanız, mesela yine hakemlik üzerinden gidelim. 1970 Dünya Kupası'na kadar kırmızı kart uygulaması yok.
Evet.
Ve işte ilk Dünya Kupası'nda kırmızı kart gösteren de bizim hakemimiz Doğan Babacan.
Evet.
Şimdi bakın kurallar zaman içerisinde yeniden revize ediliyor, ortaya konuluyor ve değiştiriliyor. Dünya ünlü futbolculardan bir tanesi Pele'nin hikayelerini, futbol maçlarını seyrederseniz işte bazı karşılaşmalarda amansızca tekmelere maruz kaldığını görürsünüz.
Doğru.
Ama hakem orada en fazla yapabildiği şey o futbolcuyu belli süre oyunun dışına çıkartmak, tekrar girmesini sağlamaktır. Yani sarı kart, kırmızı kart uygulaması sonradan devreye girecektir. Çünkü böylesi olanlar görüldükten sonra bunlar devreye girecektir. Şimdi de öyle bir noktaya doğru gidiyoruz ki özellikle az önce sevgili Özkan Pekistan da belirtti. Yani teknolojinin işin içerisine girmesi ama bundan da ötesi ekonomik boyutların daha da artması beraberinde var olan yapının en az hatayı gerektirmesini getirmeye başladı. Yani az önce söylediği gibi elinde bir saat var. O saat futbolda futbol karşılaşmasında topun içeri girip girmediğini tespit edebiliyor. Yani goal line teknolojisi denilen çizgi teknolojisi var ve hakeme bildiri geliyor. Yani henüz bizim ligimizde uygulanmıyor ama özellikle Şampiyonlar Ligi UEFA'nın pek çok organizasyonunda kullanıldığını
sanıyorum biliyorum. Bu Katar'daki Dünya Kupası'nda da uygulanacak bu uygulama.
Orada da uygulanacak. Şimdi bakın özellikle yapay zeka teknolojisiyle işte offside kararlarının gündeme getirilmesi yine Katar'da uygulanacak. Ya da yıllardır teniste uygulanan Şahin Göz uygulaması ya da işte voleybolda, basketbolda uygulananlar şimdi artık futbolda da VAR sistemiyle bizim önümüze çıkıyor. Yani hakemlik tek başına sahanın içerisindeki kontrolü sağlamakla bitmiyor. İşin içerisine teknoloji girmeye başlıyor ve teknolojiyle beraber bütün bu yapı değişmeye başlıyor.
Hocam buradan geri dönüş yok artık değil mi? Buradan geri dönüş
yok. Kesinlikle buradan geri dönüş yok ve dikkat edin aslında sporcular hala bunun özellikle futbolcular hala bunun farkında değiller.
Hmm.
Yani artık hakeme yakalanmadık deyip kurtarabileceklerini zannediyorlar ama bir de başka bir dışarıdan bakan bir göz var. Yani yıllar önce Orwell'ın o büyük birader sizi gözlüyor.
Tabii.
1984 romanında olduğu gibi gözetim toplumu denilen bir kavramın artık sporun içinde de olduğunu ve akademisyenlerin de bu alanı çalışmaya başladıklarını söylemek durumundayım. Yani sizin sorunuzla da bağlantılı.
Tam aslında o sorunun yanıtı oldu. Sana şunu sorayım, çok kısa alayım, sonra Özkan'la devam edelim. Yani çok güzel bir örnek verdin. Hani sporcunun artık hakemi kandırması mümkün değil çünkü birçok kayıt var dedin. Hadi diyelim ki işte o VAR sistemleri, AVAR sistemleri oralarda bile bir art niyet olsa bile tribünde 40 bin izleyici var. Bunun 10 bini sürekli kayıt alıyor. Yani onların kayıtları da bir saat sonra sosyal medyaya düşüyor.
Bir saat sürmüyor bile, anında düşüyor. Evet. Yani o kadar hızlı gerçekleşiyor ki. Mesela ben dün akşam milli maçı seyrederken aynı anda sosyal medyaya girdiğinizde sosyal medyada çeşitli eleştirileri, çeşitli görüntüleri anında görmeye başlıyorsunuz.
Tabii.
Bu çok ilginç bir süreç. Yani bu artık bütün hayatımızın bambaşka bir yöne doğru akmakta olduğunu bize gösteriyor. Yani spor dünyası da bundan muaf olabilme şansına sahip değil.
Değil.
İşte o yüzden hakem dediğimiz kişinin özelliği çok daha ön plana geçmeye başlıyor. Yani
ön plana mı geçiyor hocam, daha mı tali olacak? Yani zaten
hayır, ben tam tersini düşünüyorum. Yani bakın büyük bir ihtimalle ilerleyen süreçlerde biz yan hakem sistemlerinin falan değişebildiğini ya da azalabildiğini görebiliriz. Ama hakemin oradaki etkisi ortadan kalkmayacak. Hakem orada olmaya devam edecek.
Hmm.
Ve hakemden beklenen o adaleti en ince şekilde, en iyi şekilde dağıtması olacak. Yani onun üzerine binen yük daha da ağırlaşacak ve biz çok daha hani bu benzetmeyi şöyle yapabilirim. 20. yüzyılın başında makineleşmeye geçişle beraber ağır çalışan işçilerden giderek bilgisi artan işçilere doğru geçiş nasıl gerçekleşti?
Hani beyaz yakalıya doğru evrildi.
Tam da bu, yani artık bilgiyi, teknolojiyi kullanabilen işçi anlayışı nasıl hayatın içerisine girdiyse, burada da bütün bu olup biteni süzebilen ve bütün bunlardan sonra çok daha net kararlar verebilen ve oyunun gidişatını okuyabilen hakemlere daha fazla ihtiyacımız olacak.
Peki ufukta böyle bir fotoğraf görüyor musun?
Yani böyle bir fotoğraf olmak durumunda, çünkü gidişat bizi oraya doğru götürüyor. Bakın, hakemlerin daha fazla koştuğu, daha fazla oyunun içinde olduğu bir yapıyla karşı karşıyayız. Eskisi gibi değil artık.
Peki hocam, yani sen cümlelerini kurarken hani Özkan'ın çok yaptığı bir hareket değil, sürekli kafasını sağa sola salladı. Yani katılmıyorum manasında.
Tamam,
ya da çok ümit, katılmıyorum da olmayabilir de. Çok ümitli değilim manasında da olabilir. Ona bir soralım bakalım.
Tabii,
neden bu reaksiyonu göstermiş?
Özkan Bey'in alanın içinden gelen bir adamın cevapları çok daha önem arz ediyor.
Doğru, sağ ol.
Şimdi şöyle bir şey var. Bir oyuncu görüyorduk mesela, onun adı Mehmet olsun. Mehmet'i öyle bir artık kendi içimize sindiriyorduk ki, bu öyle bir penaltı yapar ki hakem bunu görmez. Bu kadar ustadır ki bazı isimler ön plana çıkardı.
Hocam, dünyada da ülkemizde
gibi,
de vardı böyle.
Gibi böyle, bu tip oyuncular vardı. Yani bunu kullanan oyuncular vardı. Hocamın da biraz önce söyledi ki bu artık ortadan kalktı. Yeniden seyrediyoruz ve zaten o kendisi ifşa oluyor. Fakat ben bilim kurgu filmlerine çok düşkün biri değilim ama ben biraz korkuyorum bu şeyden. Çünkü şöyle bir şey var. Belki günün birinde ortada bir hakem de göremeyebiliriz. Çünkü bahsettiğimiz saat olayı tam manasıyla veriyor. Saniye saniye veriyor. 100 metre yarışlarında mesela. Ya da çizgiyi tam olarak geçip geçmediğini tam olarak veriyor. Ama bir insan söz konusu olduğu için dolayısıyla bütün bunları inanılmaz derecede dakik ve saniye saniye gözetmesi mümkün değil. Benim korkum günün birinde, belki işte 2000 küsur yıllarında, çok ileride bir
yani, çok da ileride değil.
Yani bir
10 yıl,
bir yıl elektronik yani. Beyin sayesinde acaba mı top oynanacak? Ama şey var mesela, bu çok soğuk bir şey olur. Bu sadece bir korku
soğuk
olarak
bir şey olur,
altını çizerek söylüyorum. Sonuçta iki takım varsa ve birbirine karşılaşıyorsa ortada bir insan unsurunun, zaten futbolun vazgeçilmesi olduğunu biliyoruz. Fakat hakemlik konusunda yani bunları gördükçe zaman zaman bir korku kaplıyor içimi. Onu söylemek istedim ben. Ama şey var, yani bir hakemin olmadığı bir maçta zaten hiçbir şeye benzemez.
Ahmet Hocam da diyor ki korkunun ecele faydası yok. Gidişat diyor.
İşte doğru söylüyor. Yani. Dolayısıyla katılmamak gibi bir şey söz konusu değil. Ben kendi içimden geçen bir şey.
Ama burada bütün bu yaşananlar bana da çok soğuk duygular çağrıştırıyor. Yani seninle hemfikirim. Eminim ki Ahmet hocama sorsam, yani yok, hocam ben 15 yaşında izlediğim futbol maçıyla ya da voleybol maçıyla bugün 50'li yaşlarda izlediğim maç arasında aldığın haz aynı mı? Yaş faktörünü ayrı çıkarırsak. Çünkü bir voleybol maçı izliyorsun, yok parmağı değdi mi, hakemler gidiyor görüntülere bakıyor. Hele basketbol artık bence ağlıyor yani basketbol. Gidiyor sadece bir hakem izliyor, yanındaki izliyor, oyuncular sadece, orada. Yani bu garip ya, bir şey.
Murat Bey sadece onlar değil ki. Güreş, ben 2 gün önce güreş tekrarları seyrediyordum. Denk geldi. Tekrar baktım. Yani orada da aynı şey geçerli. Ya. Yani bir zamanlar seyrettiğimiz güreş de şimdiki güreş de aynı değil ona bakarsanız. Yani evet. Orada itirazlar, tekrar gidip bakılmalar. Orada da bekliyorsunuz. Orada da bakılıyor. Tekrar inceleniyor. Yani artık bütün spor dallarında bu sözünü ettiğimiz uygulamalar var.
Sana sempatik geliyor mu bütün bunlar hocam?
Hayır, bana kesinlikle sempatik gelmiyor. Yani ben bu konuda sizden farklı düşünmüyorum.
Evet.
Ama hakemlik müessesesinin öyle kolayca ortadan kalkabileceği kanaatinde değilim. Yani orada bir hakemin ya da bir hakimin, ne dersiniz deyin, orada olması, bir anlamda insanlara o mesajın verilmesi gerekiyor.
Yani sembolik de olsa o figür çok uzun yıllar spor dallarında olacak hakem diyorsun.
Orada olmaya devam edecek ama etkisi bu sözünü ettiğimiz şeylerle azaltılıyor gibi geliyor olabilir. Ama yine de bakın, insan faktörünü kullanmaya devam ediyorsunuz. Ha, çok ilerleyen aşamalarda bambaşka bir bilim kurgu sinemasından fırlamış gibi sahnelerle karşı karşıya kalabilir mi insanoğlu? Olabilir, olmaz diyemem buna. Oraya doğru bir gidiş de var. Yani bir zamanlar hiç beklemediğimiz şeyleri şu anda o kadar hızlı yaşıyoruz ki. Yani. O yüzden de olmaz deme şansına sahip değiliz.
Hani o bizim çok güzel tabirimizle olmaz olmaz. Değil mi? Alegorik. Bu 1966 mıdır İngiltere'nin topunun hani çizgiyi geçip geçmediğini?
1966, evet.
Evet, mesela hala... Onun üzerine belgeseller çekildi ama hala biraz ilgiliyseniz, hani hepimiz ilgiliyiz, ben hala goldü ya da değildi diye net bir kanaate varamıyorum o veriler ışığında. Sanki biraz da sporun güzelliği bu belirsizlik değil mi? Yani son noktada hakemin dediğine razı olmak değil mi hocam?
Zaten asıl insan faktörünün, yani hata faktörünün de orada devreye girmesi.
Yani siz beşer şaşar değil mi yani?
Yani bütün bunların ortadan kaldırdığınızda, mesela stadyumların üzerleri kapatıldığında, o doğa şartlarını değiştirdiğinizde, bütün her şeyi kontrol altına tutmaya çalıştığınızda biraz o işin ruhunu da ortadan kaldırmaya
başlıyor. Çok sevimsiz bir şey ortaya çıkıyor değil mi? 1990'ların başıydı. Galatasaray'ın mıydı, Beşiktaş'ın mıydı, bir kupa maçı vardı gündüz İstanbul'da. Tam şimdi hangisi bilemiyorum. Tam maçın başladığında bir 15 dakika inanılmaz bir kar fırtınası, şu bu oldu.
Galatasaray'ın karşılaşması.
Yani
hatta İstanbul'un diğer yakasında hiçbir şey yok.
Günlük güneşlik değil mi?
Evet.
Yani
evet,
işte hani o doğallığa bu kadar müdahale etmekte belki dediğin gibi şey. Sen neresinde duruyorsun Özkan'cığım?
Şimdi şey var, yani futbolu insanlar oynuyor. Hı-hı. Dolayısıyla insani bir şey bu. Bütün reaksiyonlar.
Ya da bütün spor dallarını insanlar yapıyor.
Elbette. Dolayısıyla tamam, bir şekilde teknoloji işin içine girsin ama hani biraz boyutlarını açtığı zaman da ruhunu yitiriyor. Hı-hı. Dolayısıyla şöyle söyleyeyim, bir örnek vermek gerekirse. Ben bugün 1958 Dünya Kupası'nı İsveç'te oynanan, işte o Pele'nin ön plana çıktığı bir şey, kupa izlerken bile çok heyecanlanıyorum. Yani bakın, o dönemden bu döneme çok ciddi bir zaman geçti.
Tabii.
Bir Pele algısı üzerinden ona olan hayranlıktan değil. O zaman da farklı bir mücadele var. İnsan vücudu o dönemin antrenman biçimleriyle, o dönemin fiziksel şartlarındaki oyuncularla bir farklılık var. Bir farklılık gözetiyor. Onu da algılıyorsunuz. O zaman nasıl futbolun nasıl oynandığını, temposunu, her şeyini görüyorsunuz ve ondan da büyük keyif alıyorsunuz. Sene 2022'ye geldiği zaman tabii ki daha hızlanmış bir oyun görüyorsunuz. Hı hı. Fakat bütün bu gelişmeleri dikkat edin, antrenman biçimleri ve yani fiziksel özellikler belirliyor. Yeni felsefeler işin içine geliyor. Hı hı. Ve siz futboldan kopmuyorsunuz. Ama buralarda bir takım teknolojik dokunmalar yok. Sadece şey de vardır belki. Hani antrenman metotlarında, işte uygulamalarında, ölçümlerde falan bir takım teknolojik şeyler var. Saptamalar var. Ama tabii, onun dışında kalan tamamen insanla ilgili. Mesela yani bir futbolcu estetiğini orada gördüğünüz zaman, çok ayağına hakim, çok teknik oyuncuları gördüğünüz zaman oraya yönlenebiliyorsunuz. Ama sürekli olarak bir yerlerden kapatılmaya çalışılan ve kontrol altına alınmaya çalışan bir oyunda çok da zevkli olmasa gerek.
Aslında iş belki de şuraya geliyor değil mi Özkan? Yani bütün spor dalları sonuçta seyir amaçlı
elbette,
değil mi? Seyir.
Elbette.
Seyir zevkine sürekli böyle teknik müdahaleler o zevki de herhalde.
Ya sporda bence genel şey istek şu ya, insan estetiğini yakalayabilmek. Hı hı. Yani insan vücudu nelere kadir, neler yapabilir ve herkes kendine göre bir karakteri, şahsiyeti ya da spor algısı olduğu için öyle değişik kompozisyonlar sunuyorlar ki bize. Yani halbuki aynı oyunu seyrediyoruz ama bir basketbolcu seyrediyoruz tabii. Mesela bambaşka bir oyun oynamaya başlıyor. Yani evet biz basketbol
oynuyoruz. Yani 1.65 boyundaki bir basketbolcu gibi, bütün gözleri üzerine çekebiliyor.
Ya da çok uzun boylu bir oyuncu. İşte son dönemde Haaland'ın olduğu gibi.
Futbolda
çok,
değil mi?
Çok uzun bir oyuncu ama tam da fiziğinin tersine inanılmaz çabuk ve teknik oluyor. Bakın oyunun aynı oyunu oynuyorsunuz ama tamamen kendi şahsiyetinizi ya da işte bilginizi, becerinizi yansıttığınız zaman o maç bambaşka bir hale geliyor. Ama her yerden bir şekilde böyle kapatıldığı zaman da neredeyse o kabiliyeti bile seyretme imkanınız olmuyor gibi bir durum var.
Sevgili hocam, aslında çok uzun uzun üzerinde konuşulması gereken bir süreç galiba dünya sporu için bu yaşanan teknolojik gelişmeler. Hani daha şu detaylara da ilerleyen haftalarda belki gireriz. Teknolojiyi her ülke aynı oranda kullanabilecek mi gibi tartışmalar da var. Değil mi? Bugün evet. Afrika'da birçok ülkede VAR sistemi hala bizdeki gibi, Avrupa'daki gibi sağlıklı uygulanabiliyor diyebilir miyiz mesela?
Yok, diyemeyiz.
Diyemeyiz değil mi? Hani bir de böyle bir eşitsizlik de ortaya çıkıyor sanki.
Ya şimdi şöyle bir durum var. Aslında bu klasik anlamda benim özellikle dünyada dopingi serbest bırakılmasını savunan bir kesim vardır. Onlara verdiğim cevaplardan bir tanesi de bu.
Hala yani, var mı böyle bir kesim hocam?
Hala vay böyle be. Bir kesim var. Doping vay serbest vay. Bırakılsın sporda diye düşünen bir kesim var. Onlara ben hep katıldığımız kongrelerde falan da o cevabı veririm. Yani bilgi teknolojilerindeki makas ne kadar açıksa buradaki makas da o kadar açıktır. Hmm. Yani çünkü siz onu üretmediğiniz sürece orada da fark açılıyor. Yani şimdi burada özellikle dünyanın önde gelen gelişmiş bir takım ülkeleriyle az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler arasındaki fark her alanda ortaya çıktığı gibi spor alanında da kendisini gösteriyor.
Tabii.
Ve gerçekten de işte sahaların yapımından, orada çalışacak olan insanlardan, oraya yansımalardan her şeyi de görüyorsunuz bunu. Ve dikkat edin, yani Avrupa'nın pek çok ülkesinde, yani biz şu son 20-30 yıl içerisinde özellikle spor sahalarının, yani
hep vurguladık onu, altyapıdaki hamleleri, evet.
Üçümüz de aynı dönemlerden, dönemleri gayet iyi hatırlıyoruz. Yani tabii. 1970'lerin sonu, 80'lerin başındaki Türkiye'deki
o yokluk dönemlerine spor sağlığıyla tabii.
Şimdikiler arasında çok büyük fark var. Ama bütün bu farklara rağmen mesela insan kaynağımızı oraya adapte edebildik mi onu başaramadık. Hmm. Yani şu anda tesisimiz var ama ne yazık ki buna uygun örgütlenme organizasyonu gerçekleştiremedik. Orada eksiklerimiz var. Ve hakikaten atmamız gereken çok adım var. Bu noktada bu teknolojik anlamdaki farklılıklar bütün ülkeler arasında eşitliği değil, eşitsizliği daha da arttırıyor. Çünkü makas açılmaya başladı. Tüm dünyada müthiş bir ekonomik dengesizlik var.
Hocam öyle görünüyor ki haftaya biz yine bu konunun farklı veçeleriyle devam edeceğiz ama şunu sormak istiyorum sana. Örneğin önümüzdeki hafta için böyle bir şansımız olabilir mi? Bir hakemle ya da işte bir hakem grubuyla birebir yapılmış bir röportaj, söyleşi, bir şey ve onlar işte 10 yıl önceye göre kendilerini daha mı özgüvenli hissediyorlar, daha mı rahat hissediyorlar, daha mı gergin hissediyorlar? Böyle bir araştırma senin de ulaşabilme şansın olur mu? Hani bunun üzerinden böyle bir kurgu yapabilir miyiz haftaya?
Vallahi bakayım ama özellikle
ya da senin araştırmaların, okumaların ne gösteriyor, ne söylüyor sana?
Ya benim gördüğüm şey şu, yani Türkiye'de özellikle hakemlik ve işte teknik direktörlük çeşitli alanlarla ilgili henüz çok yolun başındayız. Yapılması gereken çok çalışma var. Mesela bu sözünü ettiğiniz konularla ilgili olarak yurt dışına baktığınızda orada daha fazla çalışma görebiliyorsun. Hmm. Ama bizde ne yazık ki henüz bunlar çok fazla çalışılan alanlar değil. Çok daha fazla çalışmaya ihtiyacımız var.
Tamam, o zaman o olanlar üzerinden dünyayı, tamam, Avrupa'yı, Türkiye'yi
bakalım
öyle devam tamam, edelim. Sana olur. Çok teşekkür ediyorum. Rica haftaya ederim. Yine birlikte olabilmek ümidiyle sevgiler, selamlar bizden ekip
tamam,
olarak.
Görüşmek üzere.
Sağ ol. Özkan'cığım son 60 saniye.
Şimdi hemen şunu söyleyeyim. Evet, birçok şey gelişiyor. Birçok ülke bunu kaçırıyor ya da onun tam manasıyla adapte olamıyor. Ama şöyle de bir durum var. International Board denilen, yani bütün bu kararları alan bir kurum sizi bir gelip bir noktada, bir tarihte, bir saniyede bunlara uygun hale gelmenizi şart koşuyor. Stadıyla, işte o bahsettiğimiz
teknolojiyle.
Eğer siz bunu oraya hayata geçiremezseniz sizinle çalışmıyor. Dolayısıyla ya da bir takım şeyler, yaptırımlar uyguluyor. Dolayısıyla bütün ülkeler bunu
o zaman haftaya tüm bu boyutlarıyla yine devam edelim. Peki. Çünkü gerçekten çok önemli sevgili dinleyiciler. Yani şu hakem şu takıma karşı, bu hakem bizi tuttu tutmadığının çok daha farklı arka planları var bu hakemlik müessesesinin. Özellikle teknolojinin son 10 yılda ve son 2-3 yılda daha da baskın bir şekilde devreye girmesiyle bunun farklı boyutlarını haftaya Spor Daima'da konuşacağız. Eda Kotanoğlu, Tolga Kökten, Özkan Pekesen ve Profesör Doktor Ahmet Talimcilerle birlikte Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyorum TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den. Haftaya yine birlikte olabilmek ümidiyle Allah'a ısmarladık.
Spor Daima. Spor Daima.